Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kitaplardan bir kitabı incelemek için kitap meraklısı kardeşlerimizle bir oturum daha yapmış oluyoruz. Bu oturumumuzda Fıkhul At'ime isimli bir kitabı inceleyeceğiz. Fıkhul At'ime, yiyecekler fıkhı diye tercüme edilebilir. Biz bunu bugün kullanılan literatüre daha yakın bir tercüme olsun diye gıda fıkhı şeklinde tercüme edebiliriz. Gıda fıkhı. Fıkıh, bir konuyu derin ölçüleriyle ele almak demektir. Filanca şeyin fıkhı, onu derince ele almak demektir. Her şeyin bir ilmihal düzeyinde bilgisi olur, bir de fıkıh düzeyinde bilgisi olur. Mesela son yıllara ait bir kavram olarak fıkhus sire kitapları vardır. Sireti derinlemesine ele almak demek. Yoksa siretteki fıkıh konuları demek değildir. Çünkü fıkıh derin anlayış manasınadır. Yüzeysel bilgiye fıkıh denmez. Usulü fıkıh kitaplarında örnek verilirken mesela gök yukarıdadır, yer aşağıdadır bilgisi, böyle bir bilgiyi bilmek fıkıh değildir. Bunu sıradan herkes bilir. Ama şu, şundan çıkar. Bu da bunun sonucudur. Şeklinde bilinecek bir bilgiye fıkıh bilgisi diyebiliriz, denir. Usulü fıkıh kitaplarında. Müellifimiz Abdülvehhab Abdüsselam Tavile isimli birisi. Allah razı olsun. Derin emekler vermiş. Ve Fıkhul At'ime ismiyle bu kitabı hazırlamış. Bayağı emek var. İçine ayrıntılarına girdiğimizde göreceğiz inşallah. Kahire'de Darüsselam isimli bir yayın evinde kitap yayınlanmış. 2010 yılında. Hicri takvimle de 1431 yılında yayınlanmış. Kitap 540 sayfadan oluşuyor. Fihristleriyle beraber. Kitabımız, ele aldığımız kitabımız Fıkhul At'ime kitabı, usul itibariyle bir ilmihal kitabından daha ileri seviyede, bütün mezhep imamlarının, ashab-ı kiramdan itibaren içtihatları bize nakledilmiş bulunan müçtehit fukahanın görüşlerine mümkün olduğu kadar itibar etmiş. Yer yer değineceğiz inşallah. Kitabımızda müellif kendine göre tercihler de yapmış. Özellikle tercihlerinde benim dikkatimi çeken boyutuyla özellikle nasların en ciddi şekilde nasıl alınacağına dikkat ettikten sonra yan bir gerekçe olarak da muasır Müslümanın gıda konusunda çaresiz kalmayacağı cümleleri ya da kuralları tercih etmiş diyebiliriz. Ama kitapta ciddi bir şekilde fıkıh dökümanı var. Yani özellikle fukahanın yaptığı tercihleri gerekçelendirmede ciddi bir döküman var. Tartışmalara giriyor kitap. Belki fırsat bulursak bir konuyu nasıl tartıştığını da görebiliriz. Çağdaş fıkıh çalışmalarında zaten usul böyledir. Mukaren dediğimiz karşılaştırmalı ve kıyaslamalı bir şekilde konular ele alınıyor. Mesela hangi kuşun eti yenir, hangi kuşun eti yenmez konusunda şunlar yenir, şunlar yenmez ilmihal bilgisidir. Yani vatandaşın herhangi bir Arapça bilgisine, usulü fıkıh bilgisine ihtiyaç hissetmeden okuyup anlayabileceği bilgiye ilmihal bilgisi diyoruz. basit görme anlamında ilmihal bilgisi haşa diyemeyiz. Esasen ilmihal acil bilgi demektir. Ama bu dönemde yazılan kitaplarda özellikle Hanefi mezhebinden, Şafii mezhebinden, Hanbeli ve Maliki mezhebinden, bu kitapta çok yoğun bir şekilde Zahiriye mezhebinden, İbn Hazm'in tabi olduğu Zahiriye mezhebinden ciddi ciddi alıntılar var. Yer yer bunlar arasında çok ağır bir şekilde tercih de yapıyor müellifimiz. Ve bu tercihini de ek delillerle doğrulamaya çalışıyor. Bir kitap, bu kitabımızda dikkatimi çeken çok hoş bir usul daha. Çok yaygın uygulanan bir usul değil Arap dünyasında yazılan eserlerde. Çok hoşuma gitti bu tertibi. Bütün bu anlatılanların özeti şudur diyor. Yani tercih yapıyor ama tercihi yaparken mesela 20 sayfa tartışıyor. İşte filan kuşun eti şundan yenir, bundan yenmez. İşte tavukların temizliği şöyledir, böyledir. Çok uzun uzun tartıştıktan sonra bu konudaki özet söylenecek söz şudur diyor. Hulasatul kavl, bu konunun özeti şudur diyor. En son gelinecek nokta budur diyor. Böyle radikal diyebileceğimiz ya da cüretkar çıkışlar da yapabiliyor. Bu kitabın müellifi Abdülvehhab Abdüsselam'ın fıkhına ve kitaplara vukufiyetine güvendiğini gösteren bir bölüm. Ayrıntılarına inşallah gireceğiz. Özet olarak toparlayacak olursak Fıkhul At'ime isimli bir kitabı okuyoruz. Abdülvehhab Abdüsselam Tavile isimli bir zatın kitabı. Girişinde çok kendisiyle ilgili ek bilgi yok. Kitabı neden, nasıl hazırladığına dair yaptığı mukaddimede kendisinden söz etmiyor. Çalışmanın ayrıntıları hakkında bilgi vermiyor. Zaten kaynaklarıyla önümüze koyduğu için kitabı, biz sonuçlarını daha iyi değerlendireceğiz. Bu kitabı bu kitap meclisi programında okumayı niye tercih ettik? O da önemli. Yani gıda konusu şu anda Müslümanlar olarak çok sıkıştığımız bir konudur aslında. Gıdayı sadece tababet açısından ele alıp, yani sağlığımıza yararlı, alerji yapıyor mu yapmıyor mu diye bakacak bir kimlik sahibi değiliz biz.
Kaçamadığımız bir konu aynı zamanda hocam. İç içe olduğumuz bir konu.
Yani kaçamadığımızdan ziyade kaçmamız caiz olmayan bir konu. Yemek, içmek Allah'ın şeriatının yeri geliyor farz dediği şeyler. Sonra bir Müslüman zeytinle idare edecek diyelim. Yani çocuk besliyorsun. Anne sütü o gıdadan oluşuyor. Çocuğu ayakta tutmak gerekiyor. Yani annelik, babalık, aile sahibi olmak gibi kavramlar var ortada. Bunlar aynı ayet-i celiyle nasıl Hafız Salim? اِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْاَرْضِ
لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ Yani küfür ehli, kafirler bir diyara hükmedecekleri zaman, yani ellerinde otorite bulunduğu zaman iki şeyi de hemen sırıtıyorlar. Birincisi tarımı berbat ediyorlar. İkincisi de nesli berbat ediyorlar. Bu da şunu gösteriyor ki küfür şeytanın cirit attığı bir yerdir. Yani şeytanın hükümranlığıdır küfrün uygulamaları. Bu küfrün hükümranlığında şeytanın ilk planı gıdada ve nesilde ortaya çıkıyor. Soysuz gıda, soysuz nesil oluşuyor. Yani bu belki biz bunu sadece işte Mısır'ın genetiği bozulmuş gibi bir şeyde daraltıyoruz. Sadece o değil sorun. Yani bunun bize nasıl ulaştığı kadar, yani faizli bir parayla alınması, ekmek fırından çalınmış, bunlar evet önemli, önemli derken %100 önemli şeyler ama bir de bu gıdanın midemizde hangi boyutlara ulaşacağı, bizi nerelere sevk edeceği gibi çok önemli bir başlık da var. Ayeti baştan bir daha oku.
وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ Fesat bozgunluk. Değil mi?
Evet.
Yani fesat ne demek? Bir şeyin bozgun olması. Allah bozgunculuğu, bozgunluğu sevmiyor. Vallahu la yuhibbul fesad. Bozgunu sevmiyor Allah. Buradaki bozgun nedir? Tarımın ve neslin bozulması. Tarım ve nesil bozulduysa demek ki Kur'an'ın istediği imanlı nesil de olmayacak ortada.
Nesille eşdeğer aynı kategoride değerlendirilmesi de şey hocam, tarımın.
Çünkü nesil dediğin hocam yani namus, nesilden biz namuslu nesli kastediyoruz. İnsan karakteri bozuluyor. Ama haram gıda girince vücuda zaten bozulma süreci kendiliğinden başlamış oluyor. Bu sebeple yani hem Türkiye'de gıda üzerine çalışmalar daha yeni yeni, hem suistimale çok müsait bir konu. Şimdi ileride göreceğiz mesela gübreleme konusu bile fıkıh kitaplarının çok tartıştığı konulardan biridir. Yani gübre necis nihayetinde, hele eski zaman gübresi, yani ta ahırdaki hayvan pislikleri tarım malzemesi olarak kullanılıyor. Şimdi hadi hayvansal gübre kullanılmıyor, insanı zehirleyen azotlu filan gübre. Senin branşın tarımdı değil mi?
Evet hocam.
Abdülsamet sen evet. Ne diyorsun bu konuda?
Yaygın olarak azot, fosfor, potasyum bunların tamamı üzerinden kimyasal gübreler üretiliyor günümüzde.
Bunlar doğal şeyler mi? Azot, fosfat dediğin nedir?
Yani normalde organik bileşiklerin yanında aktarılan bileşikler bunlar. Doğada da bulunan ama mevcut kimyasal gübrelerde yani laboratuvar ortamında bile patlamalara sebep olabilen gübreler. Örneğin amonyum nitrat diye meşhur bir gübre var. Her sene böyle çıkartılan bir takım yangınlarla daha çok basından tanınır. Ve yani laboratuvar ortamında dahi tehlikelidir. Bunların toprağa aktarımı sonrasında elde ettiğimiz besinlerden biz besleniriz. Bunların insana verdiği zararın dışında toprağa da verdiği zararlar yani çok daha fazla. Yani normalde bu ahır gübresini yani necis olması bakımından ele aldınız ama en organik ve doğal yapıya sahip gübre baktığınız
hocam,
zaman...
Hocam çok fena, en organik ve en temiz diyecek az kalsın.
Yani baktığınız zaman hakikaten biyolojik açıdan kimyasal gübrelere göre çok daha temiz. Böylesi bir durum var.
İnsanın geleceği açısından.
İnsanın geleceği, toprağın geleceği açısından.
Yan tesiri yoktur.
Herhangi bir yan tesiri kesinlikle yok. Ama kimyasal işlem geçtikten sonra doğal yapısını kaybediyor. Öyle ki sadece bu basit yani aklımıza ilk gelen gübre unsurları değil, ağır metaller dahi gübreler içerisinde toprağa aktarılıyor. Dolayısıyla toprak içerisinde tamamen toprağın verimsiz bir hale gelmesine bile sebep olunabiliyor gübrelerle.
Yani gübresiz toprak da bir daha toprak haline gelmiyor
kesinlikle.
Bu sefer.
Kesinlikle.
Evet. Yani her halükarda Kur'an'ın zaten iki kelimesini alsan o iki kelimeden mucize çıkıyor. Yani tarım ve nesil diye iki uç kelime küfrün Kur'an-ı Kerim'de öne çıkardığı tehlike. Batı medeniyetinin yani 20 santimlik, 30 santimlik salatalık ürettiği zamandan beri ya da bir karpuzu 50 kilo hale getirecek azotlu, fosfatlı gübreler yapmaya başladığı zamandan beri insanlığın hastaneye ihtiyacı da arttı zaten.
Evet.
Dolayısıyla aslında bu fıkıhsız medeniyet, Batı medeniyeti korkunç bir cinayet işliyor ve kendileri de bu cinayetin farkına vardılar yani son zamanlardaki tartışmalarda. Keşke biz doğal kalabilseydik, onların seraları olmadan çoluk çocuğumuzu yedireceğimiz rızkımızı üretebilseydik ama onlar belli bir oranda tedbir almaya başladılar, uçuruma gidiyoruz diye. Biz çıktığımız yoldan geri dönmez gibi olduk. Bu dönemde Türkiye'mizde de fıkıh alanında da ciddi çalışmalar yapılıyor, duyuyoruz. Fakat tabii konu yani fıkhul et'ime, yiyecekler fıkhı, gıda fıkhı diyeceğimiz bir başlığın çok çetrefilli bölümleri var. Birincisi mesela Gıda Bakanlığı'ndan arkadaşlarla görüşmüştük de yani her istediğimiz yasağı da getiremiyoruz diyorlar. Bir yasak getiriyorsun, filan tohumun ithalatçısı üstten önlüyor onu. Filan ilaç tarımda kullanılmasın diye bir yönerge çıkarılıyor, 24 saat içinde geri aldırttırıyorlar yönergeyi. Bu ilacı şu kadar ton Türkiye'ye ithal etmiş birisi,
rahatsız oluyor.
Dolayısıyla çok yönlü bir sorun, gıda sorunu. Adeta insanlar bol bol hasta olsun, çürük büyüsün, çürük yetişsinler de herkes iş yapsın, geçinsin böylece düşünülüyor gibi. Sanki tam şeytan projesi. Yani bunun başka bir isim bulmak çok zor. Ciddi bir şeytan projesiyle karşı karşıyayız.
Hem para kazanıp hem tahribat yapıyor.
Hem para kazanıyorlar hem insanlığın geleceğiyle oynuyorlar. Dinimiz de böylece yapıyor. Bu arada bir hadis-i şerifi hatırlıyoruzdur. Hani bir mideye haram girince yani şu kadar zaman namaz
duasına itibar edilmez.
Şimdi namazın kabul olmaması sadece namaz sorunu mu yoksa dinin zirvesi namaz olduğu için namazı bile kabul olmayan adam olarak gerisi de kaç para edecek demeye mi geliyor?
Temel direğin yıkılması gibi.
Yok namazı. Esası yok namazın. Evet. Peki sadece çalmak mıdır haram mideye girdiğinde? Alkol sorunu, domuz ve benzeri gıdaların sorunları. Yani mesela bu un üreticileri ekmeğe gelinceye kadar katkı maddelerini tam açıklayamıyorlar. Tam açıklayamıyorlar. Bir kepek hikayesi tutturuldu. Kepekli un katılınca tamam her şey mübah oldu. Sanki sorun sadece kepek sorunu gibiydi. Yani neredeyse eczanede kepek satacaklar artık. Hayır, ekmeğin çok daha fazla sorunu var. Peynirin daha fazla sorunu var. Yani burada şöyle bir noktaya geldik. Şimdi biz hakkaniyetli konuşmamız lazım. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi bir adam bile gelse ümmeti idare etmeye mesela Türkiye'de onun da bir senede iki senede çözemeyeceği kadar birikmiş bir sorun gıda sorunu. Biz şimdi burada bu kitabı Üstad Abdülvehhab'ın kitabını okuyunca bunlar çözülecek diye bir şeyimiz yok ama en azından Müslüman olarak bir derdimizi tanıyalım. Ne helaldir ne haramdır. Bunu biz beraberce konuşalım, bilelim. Yani sadece filan cips imalatçıları reklam yapmasın. Biz de dinimizin hakikatini reklam yapalım diye düşünüyorum. Bir de özellikle düşündüğüm, arzu ettiğim şey, yani hep işte filanca şey üretilmiş, bunun üretiminde haram varmış, caiz mi bu diş macunu değil mi? Hep böyle bize saldırılınca müdafaa-i nefis yapar gibi olmayalım. Bir de biz diyelim ki aslı budur bu işin. Kardeşim sen madem Müslümansın bir tesiste gıda üreteceksin. Ah bu esaslara göre gıdamızı üret diyelim. Bir de özellikle hani gıda üzerine çalışan kurumlarımız var. Yeni yeni daha oluştu. Helal sertifikası falan vermeye çalışıyorlar. Onlardan bir kısmında yani gelip Allah razı olsun istişare ediyorlar. Onlar fıkıh danışmanı diyor da ben fıkıh istişaresi diyorum. Bu bakıyorum ki yani en temel zaruri alfabe düzeyindeki bilgilerde noksanlık var. Arkadaş kimya okumuş, belli oranda biyoloji okumuş, laboratuvar görevlisi, temiz Müslüman biliyor. Bir domuz haramdır biliyor o kadar. İşte köpek derisinden post olmaz biliyor o kadar. Başka ileri gidemiyor. Çünkü okullarda din diye öğretilen resmi bilgi de nihayet yüzeysel ve günün birinde sen kimyager olacaksın da kimya bölümünde gıdanın helallığını araştıracaksın diye ona bir fıkıh öğretilmiyor.
Helallik haramlık açısından zaten okullarda kimya, fizik, biyoloji değerlendirilmiyor hocam. Yani. İşin helallığı, haramlığı boyutundan daha ziyade yeni bir şeyse işte bilimsel dedikleri şeyin dinle bağlantısını maalesef kurmadan.
Konumuz uzuyor ama hocam ben bir şey söyleyeyim. İmam Hatip Lisesi'ndeki bir kimya öğretmeninin, biyoloji öğretmeninin de çok büyük sorumluluğu ve büyük bir sevap hazinesi var aslında. Bizim şu anda Milli Eğitim'de bürokraside görev yapan bir kimya hocamız vardı. Allah selamet versin. Halil Bey diye birisi. Yeni mezun olmuş, bize öğretmen olarak gelmiş. 1976 yılında bize gelmişti. Ders yapar. Belli bir cemaate mensuptu. Onlar, onun cemaati de bu kimya konularıyla falan çok ilgileniyorlardı. Gazozlarla ilgili sıkıntıyı bir kimyager olarak, işte ben 16 yaşındayken o izah etmişti. Çocuklar hele siz gazoz içmeyin bu dünyada. Gazoz içilir bir şey değil. Onun nasıl yapıldığını size tarif edeyim. Tahtaya bir şeyler yazdı, rakamlar falan. Onları ben cin masalı gibi gördüm. Ne yazıyor bu tahtaya diye. Sonra işte bak eşittir şu olduğuna göre sizin ölümünüzdür bu, yapmayın dedi. Siz içmeyin, miraba geçmeyin, içerseniz gazoz filan dedi. Çok iyi hatırlıyorum, Allah selamet versin. Gencecik, o da 21 yaşında filan bir öğretmendi. Sakalları bitmemişti henüz. Gençti. Yani o kadar hoşuma gitti ki, bir de o zamanlar Amerikan kolasına karşı bir protesto vardı bütün dünyada. İkisi birleşti. Elhamdülillah 50 yaşını devirdik ama hala gazoz cinsine protestom devam ediyor. Ağzıma kola hiç koymadım hayatımda, nasip oldu elhamdülillah. Tadı nedir bilmiyorum. Rengini görüyorum şişelerde. Bu o hocanın bir şeyi oldu. Şimdi bu konuları bir tür merak ederek araştırınca o rakamlar falan bir şeyler anlatmaya başladı bana. Üzerinden 40 seneye yakın zaman geçti. 40 sene eskitemedi o rakamları. Yani çok da böyle hoşlanmamıştık o zaman gazoz. Çünkü kantinden gazoz gidip içiliyordu. Durup dururken gazozumuza karşı çıktı adam. Evet. Sempatik değildi yaptığı ama yatırımdı. Dolayısıyla hocam fizik öğretenler de din öğretebilirler. Aslında zaten mesela bize soru sorulduğunda bunun bir kısmını doktorlara havale ediyoruz. Doktorun raporuna göre sana cevap veriyor. Bir kısmını kimyagere sor diyoruz. Mesela geçen Bursa'dan bir hanım kızımız geldi. Gıda mühendisi olarak mezun olacakmış. 5-10 sorusu vardı. Böyle kağıdını çıkar dedim. Bak sorduğun kadar da ben soracağım dedim. Tamam hocam dedi. Kolay sor ama dedi. O meğer namazın farzını falan soracağımı zannetmiş. Sordu sorularını. Dedim tamam mı? Tamam hocam dedi. Cevaptan memnun oldum. Çok memnun oldum dedi. Güzel de notlar tuttu. Şimdi soru bir dedim. 10 soru da benim hakkım var dedim. Boza alkollü mü dedi. Hocam dedi ben dedi ilmihal soracaksın zannettim dedi. Kızım dedim en ilmihalden sordum sana. İlmihalin en derin yerinden sordum sana. Bak ilmihal bu işte. Senin ilmihalin bu dedim. Dedi ben fetva mı vereceğim şimdi? Evet dedim. Sana göre ben fetva vereceğim dedim. Bozayı araştırdın mı? Araştırdım hocam dedi. Boza dedim alkol taşıyor mu dedim. Dedi hocam ben özellikle laboratuvar bilgisi veriyorum size dedi. Bir nesne dedi Mısır'dan veya Arpa'dan nereden yapılıyorsa boza düzeyine gelmesi için %1'in üstünde alkollü olması lazım dedi. Yoksa boza diye içilmez o dedi. Sulu bir yiyecek olur dedi. Ondan sonra 3 gün içinde %2'yi bulur. Bir hafta sonra %5'e kadar çıkar o dedi. Bir ayla aynıdır dedi. Durdukça da o rakam yükselir dedi. Çok güzel dedi. Soru 2. Bira hakkında araştırman var mı dedim. Var hocam dedi. Birayı da merak ettim dedi. Niye mi? Ders konusuydu dedi. Merak ettim dedi. Baktım dedi. Bira alkollü mü dedim. Türkiye'de alkollü değil dedi. Niye dedim. Çünkü Türkiye'de %4 alkollü sayılmıyor dedi. %4'ün üstünde olunca alkollü içecek sayılıyor dedi. Onu da dedi rakam makam oyunu yapıp %4 civarında tutuyorlar. %4 onda 9 oluyor dedi. Kanunen. Bira görüyorum. Yani hanım kızımızın verdiği bilgileri veriyorum. Daha önce de bu gazozlarla ilgili Tüketiciler Birliği'ndeki çalışmalarda benzer bilgilere ulaşmıştık zaten. Sonra kıza dedim ki sana göre dedim doğal olmayan alkol oranı ne olmalıdır dedim. Çok hoşuna gitti kızım bu sorular. Baktı ki mesleğinden anlıyoruz. Dedi hocam sen dedi ilgileniyor musun kimyayla? Hiç ilgilenmiyorum dedim. İlgilenmediğim için soruyorum ama benim nakledeceğim bir fetva ya da eski fukahanın verdiği bilgilerin donanımı bu. Ben başka türlü kafadan atmış olurum. İçme onun gazozunu, içme bunun ayranını demiş olurum dedim. Dedi ki hocam dedi aslında dedi %0,01'e kadar olan rakamlar dedi alkol sayılmamalı dedi. Onlar her şeyde bulunur. Etil alkol oluşumu değildir o falan dedi. Mesela dedi %1'den sonrası alkol sayılması lazım. O bir hadis söylediniz ya, konuşmada hadisler geçti. İşte çoğu sarhoş edenin azı da ma eskere kesiru fe kalilu haramun sözünü değerlendirdi kız. Bu kurala uyuyor hocam dedi filan. Böyle çok güzel bir muhabbet ettik. Sonra kız kalkarken dedi ki hocam çok teşekkür ederim. Beni dedi bir hayat boyu aydınlattınız. Ben de teşekkür ederim dedim. Çok güzel oldu dedim. Adresimi aldı, mail adresimi aldı, verdim. Bu tip araştırmaları ben sana hocam yapayım, göndereyim dedi. Şimdi bunu şuna örnek veriyorum. Mesele sadece fıkıh hocalarının meselesi değil hocam. Müslüman kimyagerler de buna sahip çıkması lazım. Mesela kızcağız dedi ki hocam dedi, Anadolu'dan bir şehir söyledi, ismini teşhir etmiş olmayalım. Mezun olunca dedi, babam burada yaşayacaksın, burada çalışacaksın diyor dedi. Dedim kızım, çalışmayı kabul etme dedim. Çalışma sen. Çalışacaksan da o dediğin vilayette çalışma dedim. Niye hocam dedi. Kaç gıda fabrikası var sizin vilayette dedim. Bir iki tane olur dedi. İki fabrikada sen iş bulabilecek misin dedim. Sadece bir tür sekreter olarak mecburen kanunen
danışman orada, zorunlu.
Kanunen gıda mühendisi çalıştırması lazım. Un fabrikası mesela. Sana hayatta soru soracağı yok oradaki patronun. Günaha girmene değmez kızım dedim. Ya İstanbul'da veya İzmir gibi, Aydın gibi gıdanın sektör olduğu bir yerde çalış, iffetinle çalış. Dinine, şeriatına hizmeti ilke edin. Haramları çiğneme, hiç olmasın çalıştığın günah olmasın dedim. Bundan da çok memnun oldu kız. Babasıyla beni buluşturacak da babasını ikna etmemi rica edecek. Bu yani o kasabadan 1000 kilometre Bursa'ya gönderiyor kızını 4 sene. Orada hiç haram helallik düşünmüyor. Ama ondan sonra yanında olacak. İşte onun yanında yani o zaman tehlikeli olur kızı diye düşünüyor. Tabii inşallah bu da iyi niyetle diyelim. Her halükarda fıkıh alanındaki kadar gıda ile ilgili olacak kimya, biyoloji gibi alanlarda da çok muhtaçız. Çok ciddi ihtiyaç var. Müslüman kimyagerin yapacağı çok şey var. Banyomuzdaki sabundan tut, mutfağımızdaki deterjana, yani mesela Salih Bey'in eczanesine gitmeyelim tabii. Salih Bey'in eczanesinde hepten zaten yani hiç olmayacak düzeyde orası. Netice olarak bu kitabı böyle bir zamanda, böyle bir ihtiyaç ortamında konuşacağız inşallah. Ben kitabın tamamını zaten ancak bir iki derste herhalde konuşabileceğiz. Kitabı şöyle bir şemalandırmaya çalıştım. Kitap 3 ana bölümden, 3 iskeletten oluşuyor. Ayrıntılarına gireceğiz inşallah. Birinci iskeleti kitabın yemek çeşitleri ve her çeşitle ilgili hükmü ele alıyor. İşte burada yemek deyince ne kastediliyor? Kara hayvanları, deniz hayvanları ve necasetten dolayı yasaklanmış, yani pis kabul edildiği için yasaklanmış yiyecekler diye bir başlık. Bu yiyecek çeşitleri diye başlık açmış. Çok güzel ve kitabın ağırlıklı bölümünü neredeyse oluşturan hayvan boğazlama bölümü. Ez-zekatu. Zekat Arapçada keskin z ile olunca zekat oluyor. Ez-zekatu de hayvan boğazlama, hayvan kesme. Bu bölüme işte zorunlu kesimler, normal kesimler diye iki, yani avcılık dahil, deniz avı, kara avı vesaire hepsini topluyor. Bir bölüm de burada yapmış. Üçüncü iskeleti de kitabın yiyecek edebi diye bir bölüm açmış. Yani kaynaklarını oluşturmuş. Önce birinci iskelette yiyeceklere bir kaynak, neler yenir, neler yenmez. Hayvanları ikinci bölümde ele almış. Üçüncü bölümde de yeme adabı, içme adabı diye bir bölüm açmış. Bu yeme içme adabında işte sofraya nasıl oturulurdan, su nasıl içilire, ondan sonra birileriyle oturup yemek yeme kültürüne, piknik yemeğine de başlık açmış. Piknikte yeme adabından taviz verilebilir mi diye bir başlık açmış. Düğün yemekleri başlığını açmış ve yemekte zorunluluklar diyebileceğimiz bölüm açmış. Yani kitap 3 ana iskeletten oluşuyor. Bu iskeletin 1. bölümünden itibaren başlayacağız ama bir ara verelim, devam edelim sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Fıkhul Et'ime, gıda fıkhı kitabını tahlil ediyoruz. Gıdanın bizim için önemi, gıda ile ilgili gelişmelerimizi de mecburen gündeme getirmek zorunda kaldık. Henüz kitaba giriş yapamadık tabii. Kitaba giriş yapmayı engelleyecek kadar yoğun sıkıntılarımız var. Kitabımızın, önümüzdeki kitabın iskeletinin 3 bölümden oluştuğunu, gıda olacak şeylerin genel tanıtımı. Özellikle hayvanların gıdaya dönüşebilmesi için şart olan hayvanların elde edilme, kesilme, boğazlanma, avlanma süreçleriyle ilgili bir bölüm, ikinci bölümü oluşturuyor dedik. Daha sonra da tanıdığımız, işte hayvandan vesaireden, tarımdan elde ettiğimiz yiyeceği midemize nasıl götüreceğimize dair ayrıntılar bölümü, yani yeme içme kuralları diyebileceğimiz bir bölüm var kitapta dedik. Bu ayrıntılarıyla kitap ciddi bir fıkıh külliyatı gibi duruyor. Keşke yani Türkçe'de okunacak düzeyde tercüme edilse ama nihayetinde Abdülbaki Hocam Türkçe'ye aktarılamaz mı diye sorduğunda programdan önce özellikle aktarılsa da bir miktar akademik kimlik gerekiyor. Yani bir ön alt bilgi olmadıkça fıkıhta kitabın içeriğini özümsemek zor olabilir. Biz inşallah dinleyicilerimiz için, izleyicilerimiz için bunu özetlemiş olacağız inşallah. Burada kitabımıza giriş yapmadan önce Abdülbaki Hocam siz bir şeyler söyleyeceksiniz gibi duruyorsunuz.
Şimdi söylemek istediğim şey şu. İnsanoğlunun beslenmek için aldığı gıdalar eğer sağlıklı olmadığı vakitlerde nasıl ki bedensel olarak bir tahribat meydana getiriyorsa Samet Bey'in söylediği gibi mesela gübre katılmış bir gıdaya. Bu kimyasal bir durum. Vücuda alındığı vakit işte kanser dediğimiz hastalıkların, benzeri hastalıkların çoğalması gibi belki fark edilmeyen insan sadece bedenden ibaret değil. Bazı gıdalar da var ki insanın psikolojisini etkiliyor. Yani belki Salih Bey kendi branşı, belki Samet Bey de bilir. Vücutta değişik hormonlar vardır, salgılar vardır. İnsanoğlunun davranışını etkileyen şeylerden bir tanesi de budur. Dışarıdan alınan bir gıda, eğer Cenab-ı Hakk'ın yarattığı formatın dışında bir şeyse, yasaklanmış bir formata sahipse bu hormonu tetikleyebilir. Bu hormon insanın davranışlarını farklı yönde gelişmesine neden olabilir. Yani hiç öfkelenmemeniz gereken bir kişiyseniz ama o aldığınız besinden dolayı, gıdadan dolayı vücudunuzdaki herhangi bir hormon tetiklenmiş. Dolayısıyla siz öfkeli bir adam haline gelmiş olabilirsiniz. Mesela tiroid hastalığı böyle bir hastalıktır. Eğer tiroid bir şekilde dışarıdan alınan bir gıdayla olmuşsa, tetiklenmişse sakin, mülayim bir adamın öfkelendiğini görebilirsiniz. Başka şeyler de söz konusu olabilir. Mesela bunun tam kimyageri olmadığım için bilmiyorum. Bize çocukluğumuzda böyle öğretilmişti ama bir gerçek payının olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Bu deminki söylediğim bilgiye istinaden. Mesela domuz eti yiyen insanların kıskançlıklarının bir süre sonra tükendiğini artık sıradanlaştığı şeklinde. Ben buna inanıyorum. Çünkü eğer tiroidi tetikleyen bir kısım gıdalar söz konusuysa öyle bir duyguyu tetikleyen şeyler de olabilir.
Sözünüzü bir sadece parantezlik bir şey söyleyeceğim. Yani Avrupa'da zengin aristokratik aileler domuzlu yiyecekler yemiyorlar. Yani bu kültürel zafiyet ve geri kalmışlık ya da işte yani seviyesiz bir yiyecek kabul ediliyor. Domuz mamulü olan şeyler. Bu bizzat o işlerle orada ilgilenen birisinden dinlemiştim bunu. Yani ciddi marketler bizde domuz ürünü satılmaz diye yazıyorlarmış.
Şimdi mesela deli dana denen bir hastalık var. Deli dana hastalığının ortaya çıkış nedeni şu. Cenab-ı Hak bazı hayvanları otla beslenir şekilde yaratmış. Hı hı. Fakat dünyanın büyük et ihraç eden ülkelerinde, mesela Fransa bunlardan bir tanesidir, çok büyük çapta hayvan kesiliyor. O hayvanların sakatıdır, kanıdır, kemiğidir, iliğidir. Ziyan edilmiyor. Ne yapılıyor? Bir şekilde öğütülüp yem haline dönüştürülüyor. Ve bu şeylere, otla beslenen hayvanların gıdası, besini olarak dönüşüyor. Ama et ürünü netice itibariyle. Bu otçul hayvanlar bir süre sonra et yemelerinden dolayı deli dana denen bir hastalık ortaya çıkıyor. İnsan için de aynı şey söz konusu. Yani Cenab-ı Hak bir fıtrat üzerine yaratmış insanı. Bu fıtratı zorlayan, bu fıtratı yani haram dediğimiz şeylerle beslendiği vakit o fıtrattan sapmalar kaçınılmaz hale geliyor. Bunu ilave etmek istedim.
Zaten Hafız'ın okuduğu ayette de ayetin evet. yüzlerce tabii evet. işaret ettiği inceliklerden birisi de bu insandaki sapmalar. Sonra özellikle vurgulamaya çalıştım yani o hadis-i şerif çok önemli. Mideye giren haram 40 gün insanı nasıl abluka altında tutuyor? Aslında herhalde demek ki bu 40 günde kan anca temizleniyor mu? Nasıl bir şeyse bu. Toksit mi deniyor vücutta biriken şeylerin dışarı atılması? Bayağı bunların üzerinde durulması lazım. Yani bir lokma diye biz basit görüyoruz. Ama kaliteli bir zehirin bir lokmadan daha küçüğüyle de insan gidiyor ahirete. Kesinlikle. Yani bunu düşünmüyoruz tabii.
Çok kabaca bir şey söyleyebilir miyim? Kabaca derken yani basit anlamına kabaca diyorum. Öğrencilerim ve velilerimle bu mevzu konuşulurken, çocuk eğitimiyle alakalı konuşulurken çok basit olarak bir misal veriyordum. Araçlar vardır işte dizel araçlar, LPG'li araçlar, benzinli araçlar. Benzinli araca dizel koyamıyorsunuz benzin deposuna, LPG koyamıyorsunuz benzin deposuna ya da LPG'ye benzin koyamıyorsunuz. Şey de öyle, insan da öyle. Cenab-ı Hak bir şey üzere yaratmış. Bir fıtrat üzere yaratmış. Onun dışında bir şey koyduğunuz zaman yakıt deposuna kesinlikle arıza veriyor. İnsanı yolda bırakıyor. Bu anlamda kabaca dedim. Yani. Anlaşılsın diye böyle basit bir misal.
Şimdi kitabımıza giriş yapacağız. Burada müellif Allah ondan razı olsun. Çok güzel bir giriş yapmış gıda bölümüne girmeden önce.
Hocam özür diliyorum. Sağ yine olun. Böldüm ama.
Sağ olun hocam.
Bir şeyi benim kafamda o soruyu sormam lazım. İlk bölümde kitabı anlatırken yazar, müellif kendi içinde değişik mezheplerin görüşlerini ele almış, tartışmış ve sonuçta hülasa sözün özü şu şeklinde demiş. Şimdi şüphesiz yazar bir bakış açısına sahip. Yani hı hı. diyelim ki 5 mezhep, 6 mezhebin görüşünü savunmuş. Hangi şeyde karar kılmış? Farklı mezheplerde mi yoksa tek bir mezhep üzerine?
Yazarın derdi temiz bir gıda marketi. Mezhep vesaire bir tercihi yok. Markette helallik arıyor. Yani belli ki yazar bu konuda bir ızdırabı olan birisi. Evet. Yani bir aciziyet ve çaresizliğimizi hissediyor. Yani Müslüman'ı marketteki haramdan kurtarmaya çalışıyor. Dolayısıyla filan alim ne dedi? Bir bakıyorsun Hanefi mezhebi bu konuda daha kuvvetli diyor. Bir bakıyorsun öbür satırda Maliki mezhebini öne çıkarıyor. Yani sorun denir ya partiler üstü filan filanca evet. kalacağız evet. diye şunu. Yani gıda sorununu çok üst düzeyde tutuyor. Haramı delmeden helal yaşayacak kural neyse onu bulmaya çalışıyor. Zaten hocam soru şunu gerektiriyor. Esasen mesela domuz helaldir diyen bir müştehit yoktur.
Çok kapsamlı bir fark da yok aralarında.
Şöyle ayrıntılar mesela kaplumbağa hakkında tartışma var. Tosbağa hakkında mubahtır diyen, mekruhtur diyen bir sürü şeyler var ama domuzla ilgili böyle bir tartışma, yani şeriatın temelleri etrafında bir farklılık yok zaten. Ama ayrıntıya girince, yani mesela Maliki mezhebinde çok ciddi bir farklılık var. Haşereler mubahtır diyor. Haşereler mubahtır diyor. Yani haşere dediği işte böcek türü. Bu
çekirge
mesela. Çekirge mesela haşere türü bir şey. Gerçi çekirge hadisle sabit helaldir. Çekirge yenir. Miden çekiyorsa kaşığı at pişirmeye falan gerek, kesmeye de gerek yok.
Hamam gider. Böceği türünden.
Hamam böceği türünden vesaire. Yani diyor ki midesi çeken yesin diyor. Öbür ulema da diyorlar ki mide çekersen çekmekten söz ettiğine göre midenin çekmedi. Yani insanın tiksindiği bir şey helal olmaz diyorlar. Günün birinde biri tiksinmez bunu yesin diyor. Çünkü neden? Şeriat buna temel ölçü olarak bu haramdır dememiş. Köpeğe, domuza bu kadar kural konmuş. Niye buna konmadı? Serbest bırakıyor demek. Yani çok büyük bir sorun yok ama mesela bu renklendirmede böcekler kullanılıyor. Ve neredeyse böceğin kullanılmadığı, işte doğal renklendiricinin kullanılmadığı bir şey yok gibi bakkallarda. Hele hele çocuklara yönelik cici görünmesi gereken gıda türlerinde çok büyük oranda var. Bisküvit konusunda ciddi sorunlar var. Yani filan Müslüman'ın firmasıdır bu deyip geçiştirilemeyecek boyutta sorun var. Filan Müslüman'ın firmasıysa bu bisküvitü sonuna kadar açması lazım diyemiyoruz bir türlü. Bu nedenle ana konuları tercih ederken müellif, baştan da söyledim, bayağı cüretkârhane davranmış ama edep dışı değil. Yani fukahamıza, ümmetin büyüklerine edep dışı davranan birinin kitabını oturup dahil edecek kadar ona destek vermeyiz Allah'ın izniyle. Burada bir ölçüyle koymuş. Diyor ki kitabın başlangıcında bir ölçü var. Esas olan helallıktır diyor. Yani yiyeceklerde esas gıdanın helal olmasıdır. Bir insan, bütün gıda çeşitlerinin bulunduğu bir tarla düşünelim. Bu tarlaya girdiğinde helaldir her şey onun için. Şeriat yüzlerce gıda çeşidinin hepsine helal damgası vurmuyor. Haramlara damga vuruyor.
Daha az olduğundan dolayı mı hocam?
Daha az olduğundan dolayı. Bu tespit güzel. Yani bu helaldir diye sefrika biz vermek zorundayız. Çünkü haramlar çoğaldı, helaller azaldı. Ama Allah'ın yarattığı tabiatta insanın önüne konan yenebilir, kullanılabilir şeyler yüzse kullanılamazlar üçtür, beştir. Bu kadar yani. Kullanılamazlar çok az. Onun için İslam, şeriatımız, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri yasakların listesini veriyor. Kur'an-ı Kerim'de de mesela size şu şu şu yasaktır diye çok 10 taneyi bulmayan bir madde sayıyor. Onlar yer yer gelecek. Bu önemli bir kural. Kitapta zaten bu başlıkla başlıyor. Yani biz gıdaya nasıl bakacağız? Gıda helaldir diye bakacağız. Buna 5-6 tane madde sayacak. Bizim için yasaklar işte şudur, mesela bedene zararı olmayacak. Şeriatın pis dediği bir kavrama dahil olmayacak gibi birkaç temel ölçü sayacak. Onun dışında gıdada esas olan helal olmaktır. Haramlar sınırlı olduğu için sayılmış şu şu haramdır denmişti. Mesela biz gıda fıkhı diye bir veyahut da bir çocuk için gıda eğitimi verecek olsak helalleri saymaya kalkamayız. 5 cilt kitap yazman lazım. Çünkü helalden de helaller üretiliyor. Ama haramları sayabiliriz. Alkol, işte domuz, köpek, böyle işte sayıyorsun, 100 kalemi bulmuyor bu sefer. Bu gıda önemli. Burada 13. sayfada çok güzel bir giriş yapmış. 5 maddede gıda ile bağlantımızı kurmaya çalışmış müellif. Yani biz bir Müslüman olarak gıda ile nasıl bir bağlantı kuruyoruz? Diyor ki 1. Biz bir gaye için var olan mahlukuz. Bu da Allah'a kulluktur. Bu kulluk da ancak insan olan kimliğimizi canlı tutabildiğimiz zaman mümkündür. Ölü insan Allah'ın kulu olamaz. Çürümüş bir insandan Allah'ın kulu olamaz. Allah'ın kulusun. Bu kulluk için ayakta durman gerekiyor. Bu ayakta duruşun için senin gıda diye bir zorunluluğun var diyor. Gıda ile bağını kestiğin zaman hayatla bağın kesiliyor. Hayatla bağını kestin mi kulluk işlemin sona eriyor senin. Eğer asas gayen Allah'a kulluk yapmak için yaşamaksa ki her müminin gayesi budur, o zaman bu kulluğu sonuna kadar devam ettireceğin tek alternatifin senin gıdadır. Bu madem böyledir, kulluk için ancak bununla ayakta durabilirsin, o zaman kulluğunu ayakta tutacağın, insanlığını ayakta tutacağın temel ihtiyacın olan gıdanın da o kulluğun prosedürüne uygun olması kadar tabii bir şey yoktur diyor. Yani kulluğu ayakta tutacağın şeyin kulluk kuralları dışında olması mümkün değildir. Bunun için haramı vardır, helali vardır gıdanın diyor. Bu sebeple de gıda olan rızkın peşinde dolaşmak da ibadet kabul edilebilir diyor. Çünkü neden? Bununla sen kul olarak ayakta duracaksın. Bunu tespit ediyor. Ve sonra da diyor ki bunları biz diyor, yani bu kulluk için ayakta duracağın ve senin onun peşinde koşmanı ibadet kabul edebileceğimiz şey genel dairede mubahtır. Serbesttir. Eğer bu mubahlık ufak tefek şeriatın hoş görmediği şeylerle karşılaşırsa mekruhtur. Şeriatın kırmızı çizgileriyle sınırlanmış bölümde kalırsa haramdır diyerek bir giriş yapıyor müellifimiz. Biz de böylece giriş yapmış olalım. İkinci bir programımızda inşallah müellifin izinden giderek bizi nerelere götüreceğini görmeye çalışalım. Allah'tan gıdamızın helal ve kulluğumuzu icra edeceğimiz şekilde elimizde olmasını ve onunla kulluğu hakkıyla yapmaya bize muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.